8. ayrım. Büyük D. Formatlarına göre haber metinleri. A. Televizyon. Televizyon haberciliğinin en önemli özelliği canlı yayın yapabilme imkanıdır. Canlı yayınla herhangi bir mekanda olup biteni aynı zaman diliminde dünyaya duyurmak mümkün. Bu televizyon haberciliğinin üstünlüğüdür. Televizyon haberciliğinde canlı yayın katkısı izleyicilere tarihe görgü tanıklığı etme gibi heyecan verici bir hizmeti yerine getirmektedir. Televizyon ve radyonun teknolojik üstünlüğünü yayını keserek de haberin verilmesini sağlamaktadır. İzleyen aynı haberi belirli zaman diliminde izleyebilmektedir. Ara ya da ana haber bültenleri dışında haberi izlemesi kesinlikle mümkün olmaz. İstisnai durum, toplumu derinden etkileyen durumlarda ortaya çıkabilir. O zaman televizyonlar sürekli bu olayı, durumu aktarabilir. Örneğin 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen olayı televizyonlar oluş anından kısa süre sonra sürekli yayınladılar. Sayfa 102. Hatta Amerikan televizyonları ikiz kulelere çarpan ilk uçakla ilgili ne olup bittiğini aktarmaya çalışırken kaza olup olmadığı üzerinde de duruyorlardı. Bu tür olaylarda veri olmadan temkinli davranılması gerekir. Olayla ilgili belirsizlikler giderilmeden durumu, olayı niteleyici yaklaşımlardan kaçınılmalıdır. Belirsizliklerin belirlilik gibi sunulması yanlış bilgilendirmeye yol açar. Ancak muhabir bu değerlendirmeyi yaparken ikinci bir uçak daha ikiz kulelere çarptı. Böylece muhabirin aktarımı, parantez içinde televizyon haberciliğinde aynı zamanda metindir, görüntünün aktardığının gerisinde kaldı. Muhabir olayı aktarma, değerlendirme çabasındayken, parantez içinde o sırada sırtı ikiz kulelere çarptığında o sırada sırtı ikiz kulelere dönüktü, kameraya bakıp anlatıyordu. Ani gelişen bu olay, parantez içinde ikinci uçağın da ikiz kulelere çarpması, özellikle televizyon haberciliğinde canlı yayınlarda görüntünün de metne dönüştüğü andı. Çünkü ikinci bir uçağın ikiz kulelere çarpması olayın planlanan bir eylem olduğunu, kaza ya da rastlantıyla gerçekleşmiş olmadığını açık bir biçimde ortaya koyuyordu. Ancak o ana kadar muhabir herhangi bir kaynaktan bu son gelişmeyle ilgili bir bilgi almamıştı. Dolayısıyla görüntünün kendisi yeni bir bilgiye dönüşüyordu. Bu televizyon haberciliğinin farklı yanını ortaya koymaktadır. Bu örnekte televizyon haberlerinde görüntünün önemini doğrulamaktadır. Televizyon haberinin vazgeçilmez öğesi görüntüdür. Görüntü, televizyon haberciliğinin olmazsa olmaz koşuludur. Televizyon haberinde görüntünün olması ve haber metninin sesle aktarılması, yani görsel, işitsel özellik taşıması izlemek için yeter koşuldur. Yani okuma yazma bilmeyen biri de televizyon haberini izler ve anlar. Gazete içinde böyle bir durum söz konusu değildir. Bir gazete haberini okurken yeniden ve yeniden başa dönmek mümkündür. Televizyon haberinde alışkanlık olduğundan izleyici yeniden başa dönemez. Akışkanlık olduğundan izleyici yeniden başa dönemez. Bu noktada vurgulanması gereken şudur. Televizyon zamanda yer tutar, gazete ise mekanda. O yüzden gazetede yeniden okumak mümkündür. Televizyon haberleri süreleri 5 ila 10 dakika arasında değişen ara bülten, 30 ila 45 dakika arasında değişen ana bültende yer alır. Yani zaman açısından belirli sınırlılık vardır. Ara bültende 5 ila 10, ana bültende ise 22 ila 35 arasında haber yer alır. Üstelik izler kitle oluşturan bülteni hazırlanan sıraya göre izlemek zorundadır. Yani aynı televizyon kanalında belirli zaman diliminde bir başka habere geçemez. Sunulunan sırayla izlemek durumundadır. Sayfa 103. Çünkü haber bülteni belirli sırayla izlemek üzere hazırlanmıştır. Gazete okurken yapıldığı gibi farklı bir habere geçilmesi ancak kanal değiştirilmesiyle sağlanır. Sunulanı kendi seçimine göre değiştirmesi aynı kanal içinde şimdilik mümkün değildir. Kısaca izler kitlenin farklı haber izleme ya da haberleri farklı sırada seyretme seçeneği yoktur. 1. Televizyon haberlerinin öğeleri. Görüntü. Kamera ile çekilmiş hareketli görüntü, olay anı, kaynağın konuşmaları ve bunun gibi. Diya, fotoğraf, harita, grafik, bilgisayarlı animasyon, ses, kaynağın sesi, efekt ses, yapay efekt, doğal efekt, müzik, yazı, altyazı, parantez içinde haberin az sonra verileceğini ya da az sonra verilecek haberin tanıtılması amacıyla. Az önce meydana gelmiş bir olay ya da bir durumu ön haber olarak izler kitleye iletmede, kaynağın sesinin yani konuşmasının anlaşılmadığı durumlarda, parantez içinde karakter jeneratörü olarak konuşanın ya da haberi hazırlayanın, parantez içinde muhabir, kameraman, kurgucu, kim olduğunu belirtmek için haberin kuşağı olarak jenerikte kullanılır. 2. Televizyon haber türleri. 1. Stüdyodan yapılan haberler. Parantez içinde doğal ses fonda. Haber sunucusunun stüdyodan canlı yayın sırasında tümünü kendisinin seslendirdiği metindir. Habere ait görüntülerin kurgusu daha önceden yapılmıştır. Ancak haber metninin seslendirilmesi stüdyodan haberi sunan tarafından o anda gerçekleştirilir. Bu tür haber metninin doğal ses fonda olarak yani DSF olarak nitelendirilmesinin nedeni haberde yer alan görüntülere ait kaynağın, çevrenin ve bunun gibi seslerin haber yayınlandığı sırada dip ses olarak verilmesidir. Sayfa 104. Haber sunucusunun sesi baskın sestir. Yani haber izleyiciye o an iletilirken doğal ortamın sesi alttan gelir. Ancak belirleyicisi ses haber sunucusunun sesidir. Bu tür haberler zaman olmadığında kullanılabilir. Bir de haberi seslendiren ile sunan arasında ses farklılığı yaratmamak için. Çünkü sesli haberlerde haberi seslendiren kişi muhabir ya da spiker olabilir. Ve haberi sunan ile haberi seslendirenin sesi farklılık yarattığından izleyiciye doğal gelmeyebilir. Bunu önlemek için bazı televizyon kanallarında haber sunucusu görüntü kurgusu tamamlanmış haberi izleyiciye iletirken anında seslendirir. Bu doğallık yarattığından tercih edilir. Çok önemli durumlarda görüntü kurgusu tamamlanmadan olduğu gibi izleyiciye aktarılır. Bu oldukça risklidir. Çünkü görüntüde neler olduğu tam olarak bilinememektedir. Bunun için izleyiciye ilk ulaşan ham görüntülerin verildiği bildirilmelidir. İzleyici bu görüntülerin kurgusu tamamlanmadan iletildiğini öğrenmelidir. Haber sunucusu görüntünün akışı sırasında elindeki bilgileri aktarır. SDF haberlerde en büyük risk haber metninde yazılanla görüntüde yer alanların birbirini tutmaması durumunda ortaya çıkar. Haber sunucusunun okuma hızıyla görüntü akışı uyumlu olmayabilir. Örneğin, haber sunucusunun seslendirdiği görüntüdeki konuşmanın süresi az verildiğinden görüntüde başka konuşmacı yer alırken haber sunucusu bir önceki konuşmacıya ait bilgileri aktarır. Bu da izleyici bir tür kafa karışıklığına yol açar. Zira o an iletilen mesajı hangi konuşmacıya aittir? Bu belirsizliğe yol açar. Çünkü görüntü az gelmiştir ya da haber sunucusu haber metnini yavaş okuduğundan görüntü değişmesine rağmen seslendirme metninde hala o kaynağa ait bilgi iletilir. Ya da görüntü uzundur, haber sunucusu ise metindeki diğer konuşmacıya ait bilgileri aktarır. Bu da haber metniyle görüntü arasında uyumsuzluğa yol açar. Olay haberlerinde ise daha farklı olur. Metinde olay yerinden söz edilirken o anla ilgisi olmayan başka yerin, örneğin hastahanenin görüntüsü yer alabilir. Bu da görüntüyle metin arasında uyumsuzluk örneğidir. Sayfa 105. Kısaca, görüntülü haber metninde belirtilenden daha kısa ise olayla ilgisiz görüntüye geçilir. Görüntü, haber metninde belirtilen bölümden uzun ise o zaman da metin farklı bölüme geçmesine rağmen görüntü değişmez. İzleyicinin mesajı farklı alımlamasına yol açar. İzleyicinin mesajı farklı alımlamasına yol açar. Sesli haber. Bu tür haberlerde seslendirme yayına girmeden önce yapılır. Görüntü ile haber metni önceden eşlenir ve seslendirilir. Hangi görüntü sırasında hangi sesin verildiği bilinir. Ayrıca haber kaynağının sesinden bir bölümde haber metni içinde verilir. Daha önce D, S, F olarak verilen haber sonradan sesli habere de dönüştürülebilir. Aradaki fark bu haberlerin önceden tümüyle yayına hazır hale getirilmesidir. Yani görüntü kurgusu ile seslendirme işlemi tamamlanmıştır. Biz haber metni nasıl yazılır konulu bölümde sesli haber üzerinde duracağız. Sesli haber türleri: salt metin, salt röportaj, kaynak sesli metin, tek kaynaklı, çok kaynaklı, röportajlı metin, tek kaynaklı röportaj, çok kaynaklı röportaj, konusal bütünlüklü, kaynak bütünlüklü, anoslu metin, tek anoslu, anos başta, anos ortada, anos sonda, çok anoslu, röportajlı anoslu metin, olay yerinden naklen yapılan haberler, olay yeriden doğrudan anlatımlı, parantez içinde muhabir, haber sunucusu olabilir, hazırlanmış haber, parantez içinde bu tür haberler naklen yayın aracında kurgu seti olması durumunda gerçekleştirilir ya da merkezden hazırlanan görüntü yayına verilebilir. Çok önemli bir olay olduğunda ya da çok unsuru bulunduğunda olay yerinde birden fazla haber ekibi görev yapacağından ekiplerin haberi kurgulanır ve tematik bütünlük içinde olayın verilmesi sağlanır. Sayfa 106. Televizyonlarda bu alanda yeterli çalışmanın yapıldığını şimdilik söylemek mümkün değildir. Zira bu tür çalışma daha çok emek ve zaman gerektirir. Canlı yayına bir muhabirin çıkması durumunda oradaki havayı aktarmak daha kolaydır. Ancak aktarılan havanın desteklenmesi gerekir. Çıkıp konuşmak yeğlendiğinden bu tarz habercilik pek yapılmamaktadır. Çünkü olay yerinde haber hazırlamak hem kriz yönetimi becerisini gerektirir hem de belirli bir bütünlük içinde olayın irdelenmesini. B. Radyo haberi. Radyo haberinde ses unsuru temeldir. Kaynağın sesi, efekt ses, yapay efekt, doğal efekt, müzik olarak kullanılır. Transistörlü, parantez içinde taşınabilir radyoların ve çok kısa dalganın olanakları dolayısıyla radyo haberleri hız açısından teknolojik üstünlüğe sahiptir. O gün olan herhangi bir olay, açıklama çok kısa zamanda iletilebilir. Gerekirse olay yerinden taraflarla, telefon bağlantılarıyla olan biten aktarılır. Radyo haberciliğinde ses unsuru tecimsel radyolarla daha da öne çıkmıştır. Radyo haberlerini gazete haberinden ayıran kaynak, sesi ve olayın atmosferini aktaracak, yansıtacak efekt seslerin verilmesi önem taşır. Ancak radyo dinleyicisinin konuşanın kim olduğunu bilmesi için haberde X şöyle dedi, X sözlerine şöyle devam etti ve bunun gibi bağlantılarla kaynağın sesini aktarırız. Yoksa dinleyici kaynağın sesiyle spikerin sesi arasındaki farkı yeterince algılayamaz. Onun için bir anlamda kaynağın sesini vermeden önce dinleyici hazırlanır. Kaynağın sesini ne kadar süreyle vereceğimiz de konunun önemiyle ilgilidir. 30 saniyeden fazla verilen ses dinleyicinin sesini çekmeyebilir. Dinleyicinin ilgisini çekmeyebilir. Eğer kaynağın önemli bulduğumuz açıklamalarından birkaç ses daha vereceksek, öncelikle vermeyi düşündüğümüz seslerden önce bağlantı cümlesi yazmalıyız. Ondan sonra ses vermeliyiz. Böylece dinleyici kaynağın aktarıldığı konunun ne kadar önemli olduğunu öncesinden yazdığımız haber cümleleriyle bağlantı kurarak anlayabilir. Haberin işitsel temele dayandığı gerçeğini unutmadan kısa, anlaşılır cümleler kurmak önem kazanır. Dinleyicinin haber metnini sadece duyarak kavradığı gerçeği unutulmamalıdır. Yani gazete haberinde olduğu gibi yeniden başa dönmek, haberi tekrar okuma olanağı yoktur. Çünkü radyo haberi de zamanda yer tutar. Sayfa 107. C. Gazete haberi. Gazete haberi yazı ve fotoğrafa dayanır. Gazetelerin türlerine göre fikir, bulvar, kitle ve bunun gibi yazı ile fotoğraf arasındaki denge farklılaşır. Gazete bir gün sonra yayınlandığından radyo haber radyo ve televizyonlarda verilmeyen yanlarıyla işlenir. Öncelikle zaman baskısı daha az olduğundan olaylar daha ayrıntılı ve derinlemesine ele alınır. Bu gazete haberlerine ilginin nedenini de açıklar. Gazete haberi okumaya dayandığından cümleler daha uzun olabilir. Okuyucu yeniden habere dönüp bakabilir. Bu yüzden radyo ve televizyon haberlerine göre cümleler daha uzun olabilir. Gerçi son yıllarda radyo ve televizyon haberlerinin etkisi ve gazetelerin sayfa düzeninin bilgisayar ortamında yapılması gazete haber dilinde de değişime yol açmıştır. Görselleşmesinin yanı sıra kolay anlaşılabilir kısa cümleler gazete haberciliğinde de tercih edilir olmuştur. D. Dergi. Dergiler haftalık, aylık ve bunun gibi sürelerle yayımlandığından ele aldığı konuları daha derinlemesine ve farklı yanlarıyla ele alır. Tarafları ve karşıt görüşlere de yer vererek dosya haberi tarzında olayı, durumu ele alır. E. Ajans. Haber üretmesine rağmen o haberi kendisi yayınlayamayan bir kuruluş olan ajans sürekli haber geçer. Zaman baskısının olduğu bir kuruluştur. Zira aboneleri arasında radyo, televizyon, internet haberciliği yapan kuruluşların yanı sıra gazeteler de vardır. Dolayısıyla haberi kısa sürede ve ilk olarak verme amacı taşır. Abonelerinin farklı olması, haberin ayrıntılı ve çok değişik unsurlarıyla da verilmesine yol açar. Örneğin, devam eden herhangi bir olayı, parantez içinde basın toplantısı, yangın ve bunun gibi gelişme aşamalarına uygun biçimde verir. Herhangi bir yerdeki yangının çıktığını ilk olarak verir. Sonra söndürme çalışmalarının devam ettiğini, daha sonra varsa kurtarılanları, son olarak da yangının söndürüldüğünü haber haline getirir. Gazete bu haberi tek haber biçimde sunar. Televizyon, radyo, internet haberciliğinde ise bu haber gelişme aşamalarına göre verilir. Ya da önemli bir basın toplantısını belirli aşamalarda haber haline getirerek duyurur. Diyelim bir toplantıdan önce Dışişleri Bakanı, Ardından başbakan, son olarak da cumhurbaşkanı konuştu. Bu durumda başbakan konuşmaya başlarken Dışişleri Bakanı'nın haberini, cumhurbaşkanı konuşurken başbakanın haberini abonelerine ulaştırır. Böylece toplantının tümü bitmeden abonelerin eline haber ulaşmış olur. Bu, ajans haberlerinin ne kadar kullanıma uygun olduğunu da ortaya koyar. F. İnternet. İnternet haberciliği giderek yaygınlaşan bir haber tarzıdır. Gelecekte multimedya olarak internet haberciliği hayatımıza daha belirleyici biçimde yer alacaktır. İnternet haberciliğinde sayfa tasarımı gazeteyi andırsa da haberler daha çabuk kavranılması açısından kısa, anlaşılır niteliktedir. İstenilen haberin üzerine tıklayarak devamını okumanız sağlayacak sayfa tasarımının yanı sıra aynı sayfada haberin yer aldığı bir tarz da uygulanmaktadır. İnternet haberciliği bir olayı kısa sürede iletmede sahip olduğu üstünlüğü kullanmaktadır. Elektronik gazeteciliğin bir türü olmasının yanı sıra gazetenin basılı olma özelliğini, dolayısıyla hem zamanda hem mekanda yer tutan bir habercilik tarzı olarak nitelendirilebilir. E. Büyük E. Oluş biçimine göre haber metinleri. A. Eylem haberleri. Bu tür haberlerde daha çok eylem, çok az söylem bulunur. Cinayet, yangın, kaza, direniş, yasa dışı gösteriler, protesto, miting ve bunun gibi. B. Söylem haberleri. Bu tür haberler verili haberlerdir. Yani nerede, ne zaman, kimlerin bulunacağının bilindiği haberlerdir. Bu haberlerde daha çok söylem, çok az da eylem bulunur. Basın toplantısı, seminer, sempozyum, konferans, açık oturum, bilimsel toplantılar, panel ve bunun gibi. C. Eylem, söylem, karışımı haberler. Bu haberlerde eşit ölçülerde eylem ve söylem bulunur. Ulusal bayramlar, kentlerin kuruluş günleri, yapımı tamamlanan bir tesisin açılışı ve bunun gibi bu kapsama girer. Büyük F. Düzenleme biçimlerine göre haberler. Araştırma haber. Belirli bir konuyu açığa kavuşturmak ya da olayların arkasında kalan durumları ortaya çıkarmak için yapılan haber türüdür. Bizde daha çok gazetelerde kullanılır. Televizyonlarda fazlaca bu türden haberler yer almaz. Enerji Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı ve bankacılık sektöründe ve bunun gibi ortaya çıkan yolsuzluklarla ilgili haberler bu kapsama girer. Sayfa 109. Bu tür haberlerin araştırma süresi uzun olabileceğinden, yani kısa zamanda oluşturulması mümkün olmadığından hem masraflıdır hem de yetenekli uzman kadrolar tarafından yapılması gerekir. B. Derleme haberler. Değişik zamanlarda belirli bir konuya ilgili haberin toparlanarak yeniden oluşturulması derleme haber kapsamına girer. Örneğin, hava durumu ya da yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen kazalarla ilgili haberlerin toparlanarak yeniden yazılması derleme habere birer örnektir. 14 Ocak 2002 tarihinde yayınlanan Cumhuriyet Gazetesi'nin 4. sayfasında Başbakan Bülent Ecevit'in Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket ettiği gün yayınlanan haber bu konuya bir örnektir. Aykut Küçükkaya'nın yazdığı "Bir yasa kaç dolar edecek?" başlıklı haber şöyle. Başbakan Bülent Ecevit'in istediği oldu. Bugün başlayacak ABD ziyareti öncesi 10 milyar dolarlık ek kaynak için IMF'ye taahhüt edilen yasaları başbakan cebine koydu. Tütün, ihale, endüstri yasaları ile 880 trilyonluk vergi ve tasarruf paketi derken kamuoyunda banka kurtarma yasası olarak bilinen yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birer birer yasalaştı. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş yaklaşık bir ay önce 12 Aralık 2001'de 10 milyar dolar 3 yasaya bağlı açıklamasını yaptı. Mecliste IMF'ye taahhüt edilen yasa tasarıları için 2002 ile birlikte mesaiye başladı. İşte meclisin yeni standby anlaşmasının ön koşu olarak sunulan yasaları çıkartmak için uğraş verdiği yoğun satır başıları. Tütün yasası 3 Ocak 2002. İlk önce mecliste 3 Ocak gecesi Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından anayasadaki sosyal devlet ilkesine aykırı bulunarak veto edilen tütün yasası aynen kabul edildi. Kamu ihale yasası 4 Ocak 2002. IMF'nin kredi koşullarının başında gelen ihale yasa tasarısında Ecevit'in istediği oldu ve tütün yasasının çıkmasından bir gün sonra söz konusu tasarı yasalaştı. Yeni vergiler yasası 8 Ocak 2002. IMF'ye sunulan ek niyet mektubu kapsamında tasarruf ve yeni vergilerle bütçeye 880 trilyon liralık ek katkı sağlanması hedeflenen yasa tasarısı ise 8 Ocak gecesi kabul edildi. Sayfa 110. Endüstri Bölgeleri Yasası 9 Ocak 2002. Yabancı yatırımcıların önündeki bürokratik engellerin kaldırılması gerekçesiyle hazırlanan Endüstri Bölgeleri Yasa Tasarısı da 9 Ocak gecesi Meclis Genel Kurulu'nda yasalaştı. Bankalar Yasası 10 Ocak 2002. Derviş'in işi hükümeti istifa tehdidine kadar götürdüğü Bankaları Kurtarma Yasası, Ecevit'in ziyaretine 4 gün kala hükümet ortakları ile derviş arasındaki uzun pazarlıkların ardından kabul edildi. Derviş yasayla kamu bankaları yöneticilerine yargı zırhını da elde etti. Bakalım para gelecek mi? Derviş'in yeni standby anlaşmasının ön koşulu olarak gösterdiği yasalardan yalnızca borçlanma yasası IMF'nin de onayıyla ABD dönüşüne bırakılırken Ecevit çıkan ekonomik yasaları artı olarak meclisten yine jet hızıyla çıkan terör finansmanının önlenmesi ile terörist bombalamanın ortadan kaldırılması yasalarında Amerika'ya giderken cebinde götürüyor. Şimdi herkes merak ediyor. Bakalım kısa sürede peşi sıra çıkarılan bu kadar yasa Türkiye'ye ne kadar dolar getirecek? C. Tematik haber. Konusal bütünlüğü olan haberdir. Benzer konu ve içerik taşıyan haberlerin bir bütünlük içinde değerlendirilmesiyle oluşturulur. Bu noktada haber metninin kurgusu ve haberler arasında geçişler önemlidir. Öncelikle haber metnini yeniden oluştururken haberlerin öncelik sırası belirlenmelidir. Örneğin, Afganistan'a yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin başlattığı harekat sırasında olay bölgesinde bulunan muhabirler ile çevre ülkelerdeki muhabirler haber geçti. Bu haberler nasıl değerlendirilecek? İlk önce hangi haber verilmelidir? Niçin? Bu habere öncelik veren değerler nelerdir? Daha sonraki haber hangisi olmalıdır? Bu iki haber birbirine nasıl bağlanmalıdır? Geçiş cümlesi ne olmalıdır? O haberlerin peşine hangi haberi bağlamalıyız? Bu tür sorularla metnin yapısını oluşturmaya çalışırız. Bu bağlama mekanik, kuru olmamalı, haber metninde akışkanlık sağlanmalıdır. Bunun için bağlaçlardan yararlanmalıdır. Benzerlikler aynı konu altında toplanmalıdır. Sayfa 111. Kronolojik bir anlatım da yeğlenebilir ya da haberler gruplandırılır. Tarafların görüşleri bir bütünlük içinde verilebilir. Karşılaştırma, kıyas, karşıtlık ve bunun gibi yöntemlerden haber metni oluşturulurken yararlanılabilir. Tematik haber yazarken iki nokta önemlidir. 1. Bir önceki haberle bir sonraki habere nasıl bağlanmalıdır? Geçiş cümleleri ne olmalıdır? Haber metninde süreklilik ve akışkanlık nasıl sağlanmalıdır? 2. Önemli haberler hangileridir? Bunlar hangi sırayla yazılmalıdır? Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'a saldırısı, Taliban'a açıklaması, bölgedeki ülkelerin tepkileri ve bunun gibi yer alan haberlerin yeniden belirli bütünlük içinde yazılmasıdır. D. Öykü haberleri. Televizyon haberciliğinde öne çıkması nedeniyle haberler öyküleştirilerek de verilir. Haber dramatize edilerek duygusal temelde izleyiciye aktarılır. Böylece haberin algılanması da kolaylaşır. Haberde öyküleştirme iki yolla sağlanır. Ya olayın çerçevesine bağlı kalarak gerçekçi bir temelde ya da sansasyonel tarzda olayın daha çok bireysel yanı öne çıkarılarak. Her iki tarz aslında iki farklı dünya görüşünün izdişimidir. Bu tür haberler yapılırken haberi aktaran dünya bakışını da ele verir. Televizyon evdeki sürekli varoluşu kullanarak yaşam gibi neredeyse sonsuza uzanan bir anlatı biçimi geliştirmiştir. Her bölüm küçük bir dram ve macera dünyası haline getirilmiştir. Değişmeyen şey öykünün gerisinde gerçek bir aile olması değildir. Öykünün söyleniş tarzıdır. Öykü melodram geleneklerine uygun olarak aktarılır. Örneğin Covard kraliyet ailesini İngiltere'de en uzun süren melodram olarak nitelendiriyor. Covard'a göre kitle iletişim araçlarından herhangi biri her zaman bu melodramın bir sonraki bölümünü yayınlayabilir. Medya olayı haline gelen ve 20. yüzyılın en büyük düğünü olarak adlandırılan Prens Charles ve Lady Di'nin düğünleri de bu çerçevede ele almak gerekiyor. 29 Temmuz 1981 günü gerçekleşen düğün tüm dünyada naklen yayınlanmıştır. Sayfa 112. Gene 21 Kasım 1995 tarihinde yayımlanan Dynamite adlı programda izlenme rekoru kırmıştır. Prens Charles'ın doğum gününden bir gün önce yayımlanan programda ülke çapında kullanılan elektrik miktarı 1000 megawatt artmıştır. BBC'de yayımlanan programda dinin itirafları soru cevap şeklinde şöyledir. Eşinizi James Hewitt ile aldattınız mı? Evet, sadık kalmadım. Hewitt'e hayrandım. Evet, ona aşık oldum. Fakat çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Aşkıma ve güvenime ihanet etti ve ilişkimizi kitaba döküp milyarlar kazandı. Tecimsel televizyonlarda yaygınlaşan eğilim olayı toplumsal ilişkiler bütününden koparıp daha çok bireysel temelde haberin öyküleştirilmesidir. Haber olanı anlatma yerine olanın gösterisini sunmaya dönüştürülür. Bu süreçte haber kaynağı haber aktörüne olayı aktaran ya da değerlendiren muhabir de olayın yaratıcısına dönüşmüştür. Kısaca muhabirin starlaşması söz konusudur artık. Muhabir olayı aktaran değil, olayı yaratana dönüşmüştür. Bu anlayış sansasyonel habercilikle beslendiğinden haberler giderek içeriksizleşir, her şey gösteri haline getirilir. İstanbul'da 2 Ocak 2001 tarihinde bir çocuk soğuktan donarak ölmüştü. TRT bültenlerinde bu konuda şöyle bir haber yayınlandı. Ajanslar kar yağışının şehirlere etkilerini anlatırken satır arasında bir de ölüm haberi vermişlerdi. Hem de İstanbul'un orta yerinde Aksaray'da 15 yaşında bir çocuk soğuktan donarak ölmüştü. Onun ölümü çok sessiz sedasız olmuştu ama bu ölüm sokakta yaşayan binlerce çocuğun duyulmayan çığlığıydı. Onun üşüyen bedenini ısıtmak için aklına gelen ilk yer ailesi oldu. İnsanoğlunun ilk sıcaklığı hissettiği yer. Ancak çaldığı kapı açılmadı ve o ne bedenini ne de kalbini ısıtamadı. Adı Sefa'ydı. 3 yıl önce gelmişti Giresun'dan. Aile içinde yaşadığı sıkıntılar onun da bir anda sokaklara itmişti. evi sokaklar olan çocuklara buluşma noktası da buydu. Aile içindeki sevgisizlik onu sokaklara itmişti. Yüreği ve bedeni ısıtma arayışı da madde bağımlılığına. Her şey kara kışa kadar kolaydı. Ancak son yılların en ağır kış şartlarının yaşandığı İstanbul'da Sefa da çaresiz kaldı. Isıtacak, ısınacak bir kap aradı. Çaldığı kapılar ya açılmadı ya da açılanlar da yüzüne kapandı. Belki de o yüzden Sefa sonsuza kadar açık kalacak gözlerle ayrıldı. Yeryüzünden Aksaray'daki bir çay ocağının yanında. Sayfa 113. Neden ya da nedenler ne olursa olsun umut dolu girilen yepyeni bir yılın ikinci gününde 15 yaşında bir çocuğun dünya kenti İstanbul'da soğukta ölüme terk edilmesinin mazereti ne olabilir ki? Aslında o yatağı da sokaklar olan yüzlerce çocuktan biri. Yalnız İstanbul'da değil, dünyanın her yerinde sıcak bir yuva arayan evsiz çocukları düşündükçe insanın sorası geliyor onları anlamak için. Ölmelerini mi beklemek gerekiyor? Kaç sefa daha ölmeli bizim vicdanlarımızın harekete geçmesi için? Kaç sefa? Öyküleştirilen haberin izleyici üzerinde etkili olmasını, olayın dramatize edilmesi ve duygusal içeriğin öne çıkarılması sağlar. Televizyonun sinema dilinden yararlandığı düşünülürse, öyküleştirilen haberlerde kurgusallık da öne çıkar. Çünkü canlı yayınlar dışında olaylar birebir aktarılmaz. Burada öne çıkarılacak bölümler, haber değerlendirilmesi ölçütleri ve yayın politikası çerçevesinde seçilir ve haber metniyle haberin görüntüsü kurgulanır. Kısaca eş zamanlılık canlı yayınlar dışında gerçekleşmez. E. Olay haberleri. O anda meydana gelen olaylarla ilgili haberler, aniden ve kendiliğinden ortaya çıkan haberler, cinayet, yangın, deprem, sel haberleri bu kapsama girer. F. Olgusal haber. Toplumda bir eğilim olarak yaygınlaşan, sık rastlanan durumları içeren haberler. Boşanmaların artması, turizmde yayla turizmin öne çıkması, orman yangınlarının X ayda daha çok görülmesi, enflasyonun 20 yıldır gündemde olması gibi konular olgusal haberler kapsamına girer. G. Dosya haber. Belirli bir konuyu ele alan haber türüdür. Taraflarıyla ayrıntılı biçimde ele alan haberlerdir. Örneğin hastanelerin acil sağlık hizmetleri ve sorunları, devletin küçültülmesi ve E-Devlet, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde son durum gibi konular. Büyük G. Zamanlamasına göre haber metinleri. A. Sıcak haber. Habere konu olan olayın aniden ve kendiliğinden ortaya çıkması durumundaki haberlere sıcak haber denir. Kısaca sıcak haberde olay gerçekleşmeden önce herhangi bir veri bilinmez. Sayfa 114. Olayın ne olacağı, ne zaman, neden, nasıl, nerede gerçekleşeceği, olaya karışan kişilerin kim ya da kimler olduğu önceden belli değildir. Doğal afetler, deprem, yangın, kazalar, terör olayları, ani yapılan operasyon gibi bu tür haberlerin kapsamına girer. B. Düzenlenmiş haber. Haberin içeriğini oluşturacak olay, durum, kişi daha önceden bilinir. Haber kaynağı tarafından nerede, ne zaman, ne yapılacağına dair bilgi iletilmiş olur ya da medya kuruluşları bu bilgiyi edinmiştir. Bu tür haberlere örnek olarak basın toplantıları, emniyet müdürlüğü açıklamaları, konferanslar, açık oturumlar, seminerler, duruşmalar, siyasi partilerin toplantıları, sergiler gibi. C. Konserve haber. Bu tür haberler zamanı geçmeyen haberler olarak tanımlanır. Daha önceden yapılan ve geçerliliğini kısa sürede yitirmediğinden her zaman kullanabilme özelliğine sahiptir. D. Bayat haber. Oluş anında değerlendirilmemiş haberdir. Herhangi bir radyo, televizyon ya da gazetede yer aldıktan sonra bir haberin yayınlanması durumudur. İzler kitle bu haberi başka bir kanaldan öğrendiği için haber bayatlamıştır. Herhangi bir gazetede yayınlanan haberin tecimsel televizyonlarda 19 ya da 20 ana haber bültenlerinde kullanılması bayat habere bir örnektir. Üstelik teknolojik avantajına rağmen 20 ila 30 saat sonra aynı haberin verilmesi bayat haberin yaygınlaştığını göstermektedir. Benzer durum o gün olan bir haberin ambargosu olmadığı halde birkaç gün sonra verilmesi durumunda da ortaya çıkar. Sayfa 115.